17 Ağustos'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, yabancı kuruluşların temsilcileri depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum, Muzaffer Tunça ve Gürhan Ertür.
Açık Radyo'da Altın Saatler programındasınız. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Programın kaydını Selahattin Çolak arkadaşımız gerçekleştirecek. Bu programı 12 Eylül Pazartesi günü kaydediyoruz. Siz ise kaydı Çarşamba günü 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçileri Hacer Ansal ve Gülayşe Koçak'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün konuğumuz Faik Uyanık, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye İletişim Koordinatörü. Faik Bey, hoş geldiniz programımıza. Merhaba.
Merhaba Gürhan Bey, hoş bulduk. Sağ olun.
Merhabalar.
Buray Hocam, Elvan Cantekin, sizler de hoş geldiniz programa.
Merhabalar, iyi günler.
Merhabalar.
Evet, bugün programımızda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yayınlanan 2022 İnsani Gelişme Raporu'nu ele alacağız. Geçen hafta 8 Eylül günü bu rapor yayımlandı. Evet, raporun başlığı olarak kabul edebileceğimiz bir şeyi de hemen aktarmak istiyorum. Belirsiz zamanlar, kararsız hayatlar, dönüşen bir dünyada geleceğimizi şekillendirmek başlığını taşıyor bu rapor. Evet, ben ilk sözü ve soruyu sorması için Elvan Cantekin'e bırakmak istiyorum.
Peki, teşekkürler Gürhan. Faik Bey, tekrar hoş geldiniz. Biz bu afet programını uzun zamandır yapıyoruz, sizin de bildiğiniz gibi. Ve şunu biliyoruz, doğal ve insan yapısı tehlikelerin afete dönüşmesinde en önemli unsurlardan bir tanesi kırılganlık veya zarar görebilirlik. Bunu defalarca bu programda tekrarladık. Hatta geçen hafta biraz daha detaylı da üzerinde durmuştuk. Şimdi bu raporun yayınlanması, Gürhan'ın da bahsettiği gibi 8 Eylül tarihinde yayınlanan rapor vesilesiyle biraz bu konu üzerinde daha da durmak istiyoruz. Kalkınmışlık düzeyi dediğimiz zaman, yani kırılganlığın en belirleyici göstergelerinden birisi olarak algılamak gerekiyor herhalde. Bu anlamda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından düzenli olarak yayınlanan İnsani Kalkınma Endeksi de bir yönüyle ülkelerin afetlere dirençliliklerinin en açık şekilde değerlendirmesi sağlayan bir kaynak. Onun için özellikle bu programı da bu konuyu, bu raporu ele almak istedik. Gürhan da söylediği gibi oldukça ilginç bir başlığı var. Belirsiz zamanlar, endişeli, huzursuz hayatlar, o şeyi unsettled'ı İngilizce'den Türkçe'ye değişik şekillerde çevrildiğini görüyorum ben. Ve de tanıtım paragrafı da esasında çok ilginç. Belki siz o paragraf üzerinde de durmak istersiniz. Covid-19'dan Ukrayna'daki savaşa, oradan da işte küresel iklim krizine kapsayan çok geniş bir çerçeve içerisinde olaylara bakılıyor. Ama ilk başta şöyle bir girsek. Bir kere bu İnsani Kalkınma Endeksi nedir? Bu rapor Birleşmiş Milletler tarafından kaç yılda bir yayınlanıyor? Raporun genel bir çerçevesini çizerek başlasak iyi olur diye düşünüyorum. Sizler biraz bilgi alabilir miyiz bu konularda?
Tabii Elvan Bey, size de merhaba. Öncelikle Mehmet Bey'e de merhaba. Gürhan Bey'le merhabalaştık en başta. 1990 yılından beri İnsani Gelişme Raporu'nu UNDP, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı yayınlıyor. O zamanki tartışmaları hatırlayanlar şunu çok net getireceklerdir zihinlerine. Kalkınmanın tek ölçütü acaba büyüme midir, ramlar mıdır, cebimize giren para mıdır diye bir tartışma vardı. Ve bunun karşılığında işte böyle bir endeks geliştirmişti o dönemde. 90'ların başında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İnsani Gelişme Endeksi. Bir Pakistanlı, bir de Hindistan vatandaşı, iki ekonomistin geliştirmiş olduğu bir endeks bu. O dönemde büyük ses getirdi ve kalkınmayı sadece ve sadece parayla değil, aynı zamanda sosyal sektörlere refahın nasıl yansıdığıyla ölçen bir endeks geliştirdiler. Üç boyutu var insani gelişme endeksinin. Birincisi elbette gelir. Kişi başına düşen gelir bir ülkede ne kadar? Yani ülkenin ortalama bir vatandaşın cebine ne kadar para giriyor? Ona bakar. İkinci endeksi eğitim. O ülkede doğan bir vatandaş ne kadar süreli bir eğitim alıyor? Veya ne kadar süre eğitim alması bekleniyor bugün doğan bir vatandaşın o ülkede? Farklılaştı tabii yöntem zaman içinde ama eğitim kolonunda o bileşende buna bakılır. Üçüncüsü de sağlık. O ülkede doğan bir vatandaşın ne kadar bir ömür sürmesi beklenir? Sağlıklı bir şekilde kaç yaşına kadar o ülkenin vatandaşları ortalama olarak yaşıyorlar? Bunlara bakan bir endeks, insani gelişme endeksi. O zamandan bu zamana da tabii bir anlatı kısmı vardır. Raporun her sene bir teması vardır ve o tema dahilinde sürdürülebilir kalkınmanın küresel gidişatını o lensle, o gözlükle değerlendiren çok ciddi bir bilimsel tartışma sunar takip edenlere. Arkasından da insani gelişme endeksinde ülkeler hangi sıralamalardalar, kaç değer elde ettiler, endeks değeri elde ettiler. Buna göre ülkeleri sıralar. Onun içinde de 3-4 kategori vardır. Çok yüksek insani gelişme kategorisi, yüksek insani gelişme, orta düzeyde ve düşük düzeyde insani gelişme kategorileri. Belli bir endeks değerin üzerine çıktığınızda bir üst kategoriye geçersiniz. Buradan da hemen Türkiye'yi soracak olursanız da Türkiye'nin değeri son birkaç yıldır bu kez üçüncü oluyor. Üçüncü kezdir çok yüksek insani gelişme kategorisinde ve başta da belirttiğiniz gibi şöyle bir dünyanın içindeyiz, Covid sonrası dünyadayız. Belirsiz zamanlar, huzursuz yaşamlar diye çevirdik ama farklı çevirilere de açık. Dönüşen bir dünyanın içindeyiz. Sürekli yarının ne olduğunu merak ettiğimiz, ne olacağını bilmediğimiz, stresli hissettiğimiz, birbirimize güvenmediğimiz bir dünyanın içindeyiz. Böyle bir dünyada geleceğimizi nasıl şekillendireceğiz? Önce bir dünyanın, içinde bulunduğumuz dünyanın tanımını yapıyor. Birkaç katman var, onları anlatırım. Ve bazı çıkış önerileri sıralıyor rapor. Bunların üzerine tartışılması da tabii teşvik ediyor. Bu açıdan davetiniz için bir kez daha teşekkür ederim.
Bu arada hemen söylemek lazım. Bu rapora UNDP Türkiye'nin ve UNDP'nin genel sitesinde de ulaşmak mümkün. İngilizce olarak. Herhalde Türkçe'ye de çevrilecektir değil mi önümüzdeki günlerde?
Tabii tabii raporun temel mesajlarını, bir yönetici özetini vesaire zaten çevirdik. Daha geniş bir özetini de yakında sunacağız web sitemiz üzerinde. Ekim ayında zaten Türkiye lansmanını yapacağız. Yani sizin programınız çok zamanlı oldu. Küresel lansmanı henüz yaptık. Türkiye lansmanını daha yapmadık. Basın iletişimini yapıyoruz bu aralar. Ekim ayı içinde de belli başlı şehirlerde bunu tartışacağımız bazı etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz.
Evet. Elvan söz sende.
Şöyle raporun geneline baktığımız zaman esasında çok çarpıcı bir sonuç. Tabii ki son iki yıldır üst üste bu endeksin düşmekte olduğu ve bütün bu son 5 yılda elde edilen özellikle sanıyorum siz daha açıklarsınız bunu. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine erişme anlamında elde edilmiş kazançların silindiği bir dönemden geçiyoruz. Ve de gene biraz önce belirttiğiniz gibi bir belirsizlik olayı çok aşırı bir şekilde gündemde. Bir belirsizlik kompleksinden de bahsediliyor. Birazcık da ondan da söz edebilir miyiz? Nedir belirsizlik kompleksi? Bu raporda üzerinde çok sık durulan bir kavram olarak.
Doğru. Tek bir belirsizlikle karşı karşıya değiliz. Bir kompleksle, bir bileşkeyle, bu belirsizliklerin oluşturduğu bir bileşkeyle karşı karşıyayız. Bileşkeyi 3 farklı katmandan oluştuğunu görüyoruz ve bu şekilde tarif ediyoruz. En başa antroposeni koyuyoruz. İnsanın gezegen üzerinde yaratmış olduğu o yıkıcı etkilerden bahsediyoruz. Üçlü bir krizle karşı karşıyayız şu anda. İklim krizi, biyoçeşitlilik kaybı ve doğadaki değişiklikler. Yani yaşayan doğa ve cansız doğa üzerinde yarattığımız etkiler ve iklim krizi, üçlü kriz, antroposen kısmı. Ama sadece bununla kalmıyor yarattığımız değişiklikler. Çok hızlı sosyal dönüşümler yaşadığımız bir çağdayız. Yani sanayi devrimi kadar, hatta daha ondan daha hızlı sayılabilecek pek çok dönüşümü aynı anda yaşayan bir dünyanın eşiğindeyiz. Bu bizi nereye götürecek, nasıl bir sonucu olacak? Bunu ileride tarihçiler yazacak ama bunun tam ortasında olduğumuza kuşku yok. Tarih yazıldığı zaman bu da görülecek. Üçüncüsü ise siyasi kutuplaşmalar ve her anlamda kutuplaşmalar. Dünyanın her yerinde olan kutuplaşmalar. İnsanlar arasındaki o güvensizlik. Bu birey düzeyinde de var, kurumlar düzeyinde de var, uluslararası ilişkiler düzeyinde de var. Bu kutuplaşmaları dünyanın her yerinde görebiliyoruz. Güvensizliği her yerde görebiliyoruz. Neredeyse 10 kişiden 9'u yakın zamanda yapılan bir araştırmada güvensiz hissettiğini söyledi yarına dair. İnsanların 3'te 2'den daha fazlası sorulduğunda stresli hissettiklerini söylüyorlar. Gallup'un yapmış olduğu bir araştırma var ki bu yaklaşık olarak 2015 yılından bu yana yapılıyor. Son 10 yıl içinde artış gösteren stres, üzüntü, öfke, endişe gibi duygular ve öfkenin bedensel yansımaları şu anda bu ölçümün başladığı zamandan bu yana görülen en yüksek düzeye ulaşmış durumda. Dolayısıyla üçlü kompleks, üçlü bileşke dediğimiz şey bu. Birincisi antroposen, ikincisi çok hızlı sosyal dönüşümler, bizi nereye götüreceğini bilmiyoruz. Üçüncüsü ise siyasal ve her anlamda kutuplaşmaların yaşandığı bir dünya. Başta bahsettiğiniz de çok doğru. 6 yıl öncesine geri döndük bir anda. Yani 2022 yılında geldiğimiz insani gelişme düzeyi 1990'da ölçmeye başladığımız zamandan bu yana ilk defa bir yere COVID ile birlikte bir kırılma yaşadık ve aşağı doğru inmeye başladı insani gelişme ortalamamız küresel olarak. 2022'de geldiğimiz düzey 2016'da zaten yakalamış olduğumuz düzey. Yani yukarı doğru çıkıp aynen aşağı doğru indiğimiz bir şey. 10 ülkenin 9'unda insani gelişme geriledi bu COVID sürecinde. Yani sadece bir ülke, 10 ülkeden sadece biri bu olumsuz yansımadan kendisini kurtarmayı başardı. Tüm dünyanın, insanların ve gezegenin geleceğini güvence altına almak amacıyla kalkınma rotasında yeniden çizmek gerekiyor. Küresel felçten kurtulmak için de güçlü bir şekilde insanlığın sürdürülebilir kalkınma rotasında silkelenmesi gerekiyor. Şimdi bir yangını söndürürken diğerine koşturduğumuz bir dünya içindeyiz. Ve sürekli en acil sorunlara koşturma kısır döngüsü içindeyiz. Karşılaştığımız sorunların köken nedenlerine, köküne inemediğimiz bir dünyadayız. Sürekli bir savrulma hali. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı da işte rotamızda keskin bir dönüş olmazsa daha ağır yokluklar ve adaletsizliklere doğru yol alabileceğiniz konusunda bir uyarıda bulunuyor bu raporda. Az önce bahsettiğim belirsizlikler bileşkesi son yıllara bakalım. Son 2 yılda mesela COVID-19 küresel salgını, Ukrayna Savaşı gibi krizler ard arda geldi. Geniş kapsamlı sosyal ekonomik değişimler oldu. Tehlikeli gezegensel değişiklikler her zaman görüyoruz. Kutuplaşmadaki artışın yansımaları her zaman görüyoruz. Ve milyarlarca insan üzerinde bunun bir etkisi, yansıması olması tabii ki kaçınılmazdı. Vardığımız sonuçta rakamlara da bu şekilde yansıyor.
Evet, bu sonuçlar esasında var olan hani afet risklerini de çok daha arttıran sonuçlar. Bu noktada da bu sizin gruplaşmanız içerisinde işte en yüksek insani indeks grubu ve en düşük insani indeks grubu toplam 5 grup muydu yanlış hatırlamıyorsa. O sistem içerisinde herhalde en düşük insani endeks grubuna sahip olan ülkelerde çok daha olumsuz etkileri oluyor. Doğru mudur?
Doğru. Çoğunlukla böyle bir korelasyon yakalıyoruz. Yani en az gelişmiş ülkeler ve insani gelişme değeri açısından en geride kalmış ülkelerde, en düşük endeks değerine sahip ülkelerde bunun etkilerini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yakın zamanda yaşanan işte Pakistan'da yaşanmakta ona hala etkileri süren felaket bunun sadece bir öncü göstergesi. İklim göçü yani ileride yaşanacak, 100 yıl sonra yaşanacak bir şey değil. İklim göçü dediğimiz şey şu anda kapımızda, o kadar büyük bir ülkenin sular altında kaldı. Ciddi bir şekilde böyle felaket yaşandı. Bunun etkilerinin görüleceği tabii çok aşikar. Yakın zamanda bunu göreceğiz. İnsani gelişme endeksi tabii 1990'dan bugüne çok evrildi, çok değişti. Çünkü çok eleştiri de aldı. Yani sadece cebimize giren paraya, eğitim süremize, sağlığımıza bakarak mı ülkelerin ilerlemesini ölçeceğiz? İnsanların mutluluğu ne olacak diyenler oldu mesela. Mutluluk endeksi ortaya çıktı. Ya da gezegene verdiğimiz zarar ne olacak? Tamam, çok yüksek para kazanıyoruz, çok uzun yaşıyoruz, sağlıklıyız, ve iyi eğitim alıyoruz ama gezegene verdiğimiz zarar ne olacak dendi. Gezegene uyarlanmış insani gelişme endeksi ortaya çıktı. Ya da şu oldu, ortalamalara bakarak ne kadar acaba bir ülkenin genel tablosunu anlayabiliriz? Çünkü bir insan en yüksek gelir grubundaysa belki diğerli en alttakilerin kat kat daha fazlasını kazanıyor. Ortalamaya vurduğunuz zaman rakam iyi çıkabilir ama ülkedeki eşitsizliğe uyarladığınız zaman durum nasıl acaba dendi. Ve eşitsizliklere uyarlanmış insani gelişme endeksi ortaya çıktı. Bir adım daha ileri gidildiğinde kadın ve erkek arasında toplumsal cinsiyet kimlikleri arasındaki eşitsizlikler ne olacak? Buna uyarladığımız zaman acaba işte eğitimden, sağlıktan her iki kadın ve erkek grubu da eşit bir şekilde yararlanabiliyor mu? Veya gelire erişimde aynı şekilde o avantajı elde edemiyor biliyor mu dediğimiz zaman da bir sürü eşitsizlikle karşı karşıya kaldık. Örneğin az önce şimdi Türkiye'nin performansından biraz bahsedebiliriz. 48. bu seneki endeks sıralamasında Türkiye çok yüksek insani gelişme sıralamasının ve sınırından biraz yukarıdayız. Yani yavaş yavaş da yukarı çıkıyor son 2-3 raporda ortaya çıkan endekslerde ama şimdi eşitsizlikleri uyarladığımız zaman Türkiye'nin kendi içinde özellikle bölgesel eşitsizlikler ve her türden eşitsizlikler çok fazla olduğundan ciddi bir ölçüde Türkiye endeks değerinden puan kaybediyor. Toplumsal cinsiyet açısından bakıldığı zaman ciddi bir ölçüde Türkiye değerini kaybediyor. Gezegensel etkiler açısından bakıldığında, karbon ayak izi ve diğer madde ayak izleri açısından bakıldığında Türkiye'nin durumu diğer ikisinde olduğu kadar kötü değil. Türkiye ortalarda bir yerlerde yer alıyor. Burada en kötü performans sergileyenler tabii ki bekleneceği üzere en fazla gelişmiş olan ülkeler. Yani insani gelişmeyle gezegensel etkiyi dengeleyememe konusunda en başarısız olanlar onlar olarak görülüyor. Bunun tabii kurumlara yansıması var. Bu insani gelişme düzeyinin her alanda yansıması olduğu gibi öyle bir korelasyon kurmamız çok mümkün. Güçlü kurumlar olmadığı zaman da afetlerden etkilenme düzeyinin arttığını görüyorsunuz. Yani o haritaları üst üste koyun. İnsani gelişme endeksi veya afetlerden en çok etkilenme düzeyi, afetlere en açık olma, etkilerine en açık olma haritaların üst üste koyduğunuz zaman o sosyal göstergeler arasında büyük ölçüde bir korelasyon göreceksiniz. Bunlar iklime dayalı afetler olsun veya olmasın, iklim dışı nedenlere bağlı deprem gibi afetler olsun. Her türlü afetle baş etmede dayanıklılık inşasının, güçlü bir sistem inşasının ne kadar önemli olduğunu da bir şekilde görüyorsunuz.
Bu örnek olarak hemen şeyi vermek, Pakistan örneğinden bahsettiniz. Ben de hemen onu dinleyicilerimize aktarayım. Mesela Pakistan'da işte çok büyük bir sel felaketi yaşandı. Dediğiniz gibi ülkenin üçte biri sel suları altında kaldı. 1400'den fazla insan öldü ve çok büyük bir ekonomik şey de oldu. Olumsuz bir yansıması da oldu sel felaketinin. Pakistan 161. sırada insani gelişmişlik endeksinde. Yani esasında bu korelasyonu çok direkt olarak görme şansımız olduğu bir durum bu. Evet, peki Türkiye'nin durumundan bahsettik. Türkiye 48. sırada dediniz ama iş toplumsal cinsiyette ve eşitsizlikler kısmına gelince bu noktada Türkiye galiba sıra kaybediyor. Şey açısından nasıl? Onu geçmiş raporlarla değerlendirdiğimizde gidiş yönümüz ne yönde? O konuda biraz da bilgi verebilir misiniz? Yani bundan önceki insani gelişmişlik endeksinde Türkiye kaçıncı sıradaydı, kaça geldi, ne oldu, nasıl bir gelişme oldu o konuda?
Tabii şimdi bir kere metodoloji yıldan yıla değişiyor. Dolayısıyla sıralamaları ve endeks değerlerini kıyaslamak yanlış diye işte bu raporu hazırlayan ofis sürekli olarak uyarıda bulunuyor. Ama ister istemez tabii basının da ilgisi bu alana biraz kayıyor ve daha önceki raporları karıştırıp oradan işte daha önce 54'tük şimdi 48 olduk, daha önce 40'tık şimdi 48 olduk gibi indik çıktık haberleri yapılması çok fazla hani seviliyor basın tarafından. Esasında bunu çok net bir şekilde söyleyebilecek bir veri seti elimizde yok. Çünkü ülkeler için sağlanan veriler bir kere ülkelerin resmi kurumları tarafından sağlanan veriler. Bir kere bunu vurgulamakta fayda var. UNDP neye göre Türkiye'nin en yüksek insani gelişme düzeyinde olduğunu söylüyor diyenler olabilir. Oluyor zaman zaman. Yani nasıl böyle hariçten gazel okuyabiliyorsunuz? Bunu önlemek için UNDP ve Birleşmiş Milletler kurumları her türlü raporunda ülkelerin sağladığı resmi istatistiği kullanırlar bir kere. Bunun altını çizelim. Arkasından da şunu söyleyeyim, endeks değerinde bir artış var Türkiye'nin ama dünyanın geri kalanıyla birlikte yine Covid nedeniyle bir kayba da uğradı. Bunun da yansımaları oldu. Ama korkulduğu kadar da olmadı. Açıkçası ben kendi adıma Türkiye'nin son dönemde yaşadığı krizlerin etkisini daha fazla görüleceğini düşünmüştüm. Ama büyük ölçüde Türkiye'nin yaşadığı krizler global krizlerle de örtüştüğü için, herkesle aynı anda yaşanmış olan krizler olduğu için sıralamada veya kategorik olarak işte çok yüksek insani gelişme. Az önce dedim ya aslında tam sınırdaydı Türkiye. Yani değerlerden bir tanesinde iki tane gelirle eğitimde mesela ciddi bir dramatik düşüş olsaydı o zaman onun yansıması da çok yüksek insani gelişmeden yüksek insani gelişme düzeyine düşmek şeklinde olurdu. Ama bunun yaşanmadığını görüyoruz. Bu bir anlamda iyi bir işaret olarak görülebilir. Ama tabii bu kategorilerin gerçek yaşamda ne gibi bir anlamı var? O ayrı, herkesin yorumuna açık olan bir şey ama küresel sıralamada yine belli bir baremin üzerindeki yerini Türkiye korumaya devam ediyor. Yeter ki tabii ölçülen endeksin içine katılan endikatörlere göre bu değişir. İnsani gelişme endeksi üzerinde konuşacak olursak Türkiye'nin doğuşta varsayılan veya öngörülen eğitim süresini ve yaşam süresine ilişkin çalışmalarını aynen devam ettirmesi gerekiyor. Bir kere bu sosyal sektörlerde. Üçüncüsü de ekonomik olarak yani şu anda yaşadığımız krizin etkileri belki önümüzdeki sene Türkiye'nin sağlayacağı verilere yansıyacak. Bu ne kadar dramatik olacak? Onun da etkileri olabilir. Zaten sürdürülebilir kalkınmada şu vardır bilirsiniz Elvan Bey. Yani bir sosyal sektörde bir iyileşme yaparsınız, sağlık sektörüne büyük yatırım yaparsınız. Onun sonuçları belki 20 sene sonra görülecek. Ya da eğitim sektörüne bugün yaptığınız yatırımın sonuçları 10 sene, 15 sene sonra görülecek istatistiksel yansımaları. Aynı şekilde bugün yaşanan krizin etkileri 2 sene sonraki rakamlarımıza ne ölçüde yansıyacak? O zaman orada dramatik değişiklikler görme olasılığımız olabilir.
Evet, Nuray Hocam sizin bir sorunuz var herhalde.
Evet, bu sizin raporunuzda da tabii vurgulandığı üzere bu son 2 yılda daha önce görülmemiş bir olayla karşılaştı. Ve müthiş yaygın bir olayla, COVID'le bütün dünya. Bu tabii yani insani gelişme şeyi içinde, bunun bu konunun gelişimi içinde çok özel bir yere sahip herhalde. Ve herhalde bütün ülkeleri menfi anlamda etkilemiş olması gerekir. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?
Bunu zaten öngörüyorduk Mehmet Bey. Yani 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorduk ama çıkan sonuçlar da bu tahminleri ve öngörüleri doğrular nitelikte oldu. Bir kere biz gelişmemizi nasıl ölçüyoruz insani gelişme bağlamında? Az önce saydığım 3 katmandaki ilerlemeyle ölçüyoruz. Yani gelir cebimize giren para nasıl etkilendi? Eğitimimiz nasıl etkilendi? Sağlığımız nasıl etkilendi? Covid'e baktığımızda bu bir sağlık kriziydi her şeyden önce. Sosyoekonomik yansımaları olmakla birlikte bir kere zaten doğrudan sağlığı ve sağlığa ilişkin neredeyse tüm göstergeleri etkileyen bir kriz yaşadık. Bir kere burayı vurdu. Çoğu ülke bakımından sağlık göstergelerinde geriye gidiş oldu. Eğitimde nasıl oldu? Onu da hepimiz biliyoruz. Milyonlarca çocuk okulsuz kaldı, gidemediler. Çoğu hala da başlayabilmiş değil dünyanın geneline baktığımız zaman. Hani daha orta halli veya üst düzey ülkelerde uzaktan eğitim vesaire oldu ama bunun genele yansıması o toplumsal katmanlar arasında bile uzaktan eğitimin ne derece kaliteli yürütülebildiği sorusuyla karşı karşıya kaldı. Bunun da yansıması oldu eğitime ilişkin göstergelerde. Ve son olarak da ekonomimizi vurdu, ekonomilerimizi vurdu. Ülkelerin gayri safi yurt içi gelirleri çok ciddi etkilendi. Bunun yansımaları oldu. Üzerine tabii Ukrayna krizi gibi bazı diğer dışsal etkiler tuz biber ekti. Gıda fiyatlarındaki artış ve pek çok etmenden dolayı enflasyon artışı görüldü. Özellikle Batı ülkelerinde. Türkiye'nin kendine özgü başka krizleri söz konusu. Dolayısıyla hani satın alma gücünde paranın satın alma gücünde ciddi gerilemeleri yansıtan bir dönemi geride bıraktık. Covid'in etkisi insani gelişme kaybı olarak bizlere geri döndü. Yani işte az önce girişte bahsettiğim 6 sene geriye gittik dediğim şeyin aslında özü bu. Bütün bu yansımalar 2022'de olmamız gereken düzeyi 2016 düzeyine doğru kırmış oldu. Tepeden geri dönmüş olduk yani.
Bu anlamda bir de sanıyorum bu COVID olayının şöyle de bir etkisi söz konusu. Daha önce UNDP raporlarında da ben karşıma çıkmıştı. Özellikle eğitim konusunda, eğitimden uzak kalan popülasyon konusunda bir endişe var. Çünkü orada kız çocuklarının daha ağırlıklı olarak olumsuz etkilendiğini görüyoruz galiba. Değil mi? Erken evlenmeler özellikle az gelişmiş ülkelerde bu konuda son derece cinsiyet açısından farklılaşma ve eşitsizliklerin gündemde olduğu gibi bir bilgi aklımda kalmış. Bu konuda değerlendirmeniz neydi?
Çok doğru. Yani bunun yansımaları da eşitlikçi olmadı, demokratik olmadı, herkese eşit bir şekilde yansımadı. Yani hem gelir boyutunda, hem eğitim boyutunda, hem de sağlık boyutundaki kötü etkileri de ortak paylaşamadık. Yani paylaşamama sorunumuz sadece refahı paylaşamamayla ilgili de değil. Bütün sosyal sonuçları, yaşanan her tür krizin sosyal sonuçlarını da eşit paylaşamamak gibi bir problemimiz var. Covid'de bunu çok daha net bir şekilde görmüş olduk. Ama iyi tarafından da bakalım. Covid'in de bize öğrettiği çok şey oldu. Kolektif hareket etmeyi öğrendik. Çok hızlıca inovasyon yoluyla sorunlarımıza çözüm bulabildiğimizi gördük. Toplumsal normlarımızı sandığımızdan çok hızlı değiştirebileceğimizi gördük. Bir anda hayatımızın akışını nasıl değiştirebileceğimizi gördük. Neyin hayati, neyin çok da hayati değil olduğunu, hani elzem, ihtiyaç ve lüks arasındaki fark, o farkı üzerine düşünme şansımız oldu. Artılar eksiler bu şekilde sıralanıyor. Aldığımız dersleri sürdürebilecek miyiz? Yani asıl mesele o. Pek çok boyutta aldığımız dersler var. Bu raporun da aslında bize gelecekle ilgili söylemeye çalıştığı notlar var. Bir kere diyor ki, yani sen bazı şeyleri düzeltmek istiyorsan bunun üzerine gitmeli ve kararlılıkla o konuya yatırım yapmalısın. Bu yatırım her alanda olabilir. Sosyal sektörler anlamında olabilir veya antroposenin getirmiş olduğu etkiler bağlamında olabilir. İklim kriziyle mücadele etme bağlamında olabilir. Yenilenebilir enerjiyi finanse etme ve fosil yakıtlardan oraya sağladığın sübvansiyonları çekme bağlamında olabilir. Bir kere yatırım boyutu. Biz bunu YSY diye bu arada özetledik. Yani YSY harfleri İngilizcesi 3'ü de İ, 3İ şeklinde özetleniyor. Investment, Insurance ve Innovation şeklinde. Bizde de işte yatırım, sigorta ve yenilikçilik şeklinde özetlediğimiz bir yol haritası. Sigortaya geçtiğimiz zaman bir kere sosyal güvence de dahil olmak üzere her türden sigortanın bir an evvel güçlendirilmesi lazım. Bu anlamda çalışan kurumların da özel sektör olsun, kamu olsun, kuruluşların da ve kişilerin de bu anlamdaki bilinçlenmelerinin yüksek seviyeye çıkartılması gerekiyor. Bazı önlemlerin işte evrensel temel gelir uygulamaları yapıldı ya da sosyal güvence programları COVID sırasında bazı deneme yanılma süreçlerine sokuldu ve çok olumlu sonuçları görüldü. Bir takım yapılan ödemelerin işte işletme sahiplerine, ticaret erbabına vesaire yapılan ödemelerin onların bir güvence şemsiyesi altında olmasının sistem açısından ne kadar kıymetli olduğunu, sigorta kavramına aslında gidecek ne kadar yolumuz olduğunu bize gösteren bir yer oldu. Oraya eğilmemiz lazım çünkü hem sosyal şoklar hem de antroposenle ilgili şoklar bizleri bekliyor. Yani bunlar artık devam edecek, bundan kaçış yok. Sigorta kısmı bu şekilde. İnovasyon kısmında da yenilikle biz aşabileceğiz her türlü sorunumuzu. Bu politika anlamında yenilik olabilir. Çünkü şu anda gittiğimiz yol ile gitmemiz gereken yol arasında çok ciddi bir makas var. Demek ki biz doğru yolda gidemiyoruz, doğru politika oluşturamıyoruz anlamına geliyor. Politika inovasyonlarına ihtiyacımız var ama aynı zamanda kültürel normlar bakımından da değişime ve inovasyona ihtiyacımız var. Başta sorduğunuz soruya gelecek olursak, COVID aslında bu anlamda önemli bir deney de oldu. Yeter ki ders almayı bilelim. İşaretler var, olumlu işaretler var, olumsuz işaretler kadar. Umarım bu alınan dersleri sürdürme şansımız olabilir. Çünkü gideceğimiz yol da bize bağlı. Yani bu rapor bir kehanette bulunmuyor. Yapılması gerekenleri size söylüyor. Bundan sonra hangi yöne doğru gideceği yine insanlığın elinde, insanlığın iradesinde olan bir soru işareti. Dolayısıyla ona da dikkat çekerek rapor zaten noktalamış kendi mesajlarını.
Evet, çok teşekkürler. Şimdi küçük bir ara vereceğiz. Müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Açık Radyo'da Altın Saatler programında ikinci bölümdeyiz. Bu hafta konuğumuz Faik Uyanık. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye İletişim Koordinatörü. Evet Faik Bey, ben hemen şunu çok merak ediyorum, onu sormak istiyorum. Şimdi Birleşmiş Milletler'in yapısına baktığımız zaman ve onun alt örgütlenmelerine baktığımız zaman Birleşmiş Milletler'de son derece etkin bazı ülkeler var. İşte Güvenlik Konseyi'nden bahsedecek olursak Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa. Ve dünyadaki bu değişiklikler konusunda, olumsuzluklar konusundaki birçok örneğin arkasında da başta bu ülkelerin olduğunu görüyoruz. Fakat Birleşmiş Milletler uzunca bir süredir, tabii ki başta UNDP'nin açıklamaları ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin açıklamaları olmak üzere son derece anlamlı, son derece önemli bir takım noktaları hem araştırmalara dayanarak hem de yapmış oldukları analiz ve değerlendirmelerden hareketle açıklıyorlar. Buradaki aradaki farklılık, yani dünyada Birleşmiş Milletler yönetimi konusunda etkin olan ülkelerin uyguladıkları politikalarla Birleşmiş Milletler'in açıklamış olduğu bu önemli konular arasındaki farklılığı nasıl yorumlamak lazım ve yani bu önümüzdeki dönemdeki problemlerin belki de başında geliyor mu gelmiyor mu, bir yorumunuz olabilir mi bu konuda? Bazı politik bir soru sormuş olabilir.
Yok, bu bir tabii politik olan tarafı da var. Şöyle tabii Güvenlik Konseyi apayrı bir organ Birleşmiş Milletler yönetimi açısından. Orada daimi koltuğu olan ülkeler var ve geçici olarak o konseyin üyesi olan ülkeler var. Ancak UNDP gibi, yani sürdürülebilir kalkınmanın rotasında söz sahibi olan ülkeler Güvenlik Konseyi'nden bağımsız olarak kendi icra kurulları üzerinden yönetiliyorlar ve burada da üye ülkelerin her birinin eşit oy hakkı var. Ama dediğinizin haklılık payı da yok değil. Şöyle çevirirsek soruyu, en gelişmiş ülkeler ve en az gelişmiş ülkeler arasında eşitleyici, demokratik bir dil kullanmak doğru mu? Hepimiz sorumluyuz iklim krizinden derken aslında bazı o eşitsizliğe dayalı farklılıkları göz ardı etmiş oluyoruz. Bazılarımız daha fazla sorumluyuz, bazılarımız daha az sorumluyuz. Yani onu bir kere vurgulamak lazım. Ama şu da var, şu açıdan iklim krizi çok eşitleyici. Sizin ne kadar cebinize para girdiğine bakmıyor. Öncelikle de çoğunlukla en dayanıksız sistemleri hedef alıyor. Bangladeş örneğinde gördüğümüz gibi geçmişte, Pakistan örneğinde gördüğümüz gibi ya da pek çok işte ada devletlerinde vesaire gördüğümüz gibi afetlerin etkisine baktığımızda, iklim krizine dayalı afet etkilerine baktığımızda en az gelişmiş ülkeler veya gelişmiş olsa da ülkelerin içindeki en az gelişmiş toplulukların, mahallelerin, evlerin vesaire neyse, yani mikro düzeye kadar bunu indirebilirsiniz. Ya da işte toplumsal cinsiyet açısından baktığımızda genellikle kadınların, çocukların vesaire etkilendiğini görüyorsunuz. Yani çoğunlukla geride bırakarak ilerliyoruz. Yani bu insanoğlunun, insanlığın diyelim yolculuğu boyunca böyle ola gelmiş. Bu açıdan sorduğunuz soruda bir haklılık payı var. Dolayısıyla şu soru gündeme geliyor. Yaşanan felaketlerin faturasını kime ödeteceğiz? Veya yapılacak değişikliğin faturasını kim ödemeli? Bunlar zaten her yıl yapılan iklim zirvelerinin başlıca soru işaretleri arasında yer alıyor. Glasgow'da bu çok konuşuldu ama özellikle fosil yakıt sübvansiyonları orada ön plana çıkmıştı. Geçen sene Kasım ayında yapılan iklim zirvesinde, COP26'da. Şimdi 2 ay sonra COP27 yapılacak Mısır'da. Bu sene iklimle ilgili en üst düzey karar alıcılar bir araya geliyor. Afrika'da yapılan uzun bir aradan sonra ilk COP olacağı için bir kere en az gelişmiş ülkelerin iklim kriziyle ilişkilerinin daha fazla masaya yatırılacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda bu iklim eyleminin finansmanının nasıl olacağı konusunun masaya yatırılacağını düşünüyoruz ve bu konuda bence Kasım ayında ciddi tartışmalar olacaktır. Sizin sorduğunuz soru aslında bu yaşanacak tartışmaların da özünde yer alıyor. Kim ne kadar sorumlu, kim ne kadar para ödemeli sorusu.
Bir de burada son gelişmeler de var. Bu Ukrayna krizinden sonra işte doğal gaz kesilmesi ihtimaline karşı birçok üst segmentte olan, gelişmişlik düzeyi yüksek olan ülkelerin önemli bölümünde kömürle elektrik üretimine, termik santrallerin yeniden faaliyete geçmesine, Hatta nükleer santrallerin yeniden faaliyete geçmesine de karar verildiğini duyuyoruz. Yani o çelişki de bu arada kendini ciddi olarak gösteriyor sanıyorum. Bugün son gelişmeler onu gösteriyor.
Evet, ikili bir etkisi oldu bu Ukrayna krizinin yansımaları Avrupa enerji krizi bakımından. Bir kere evet, yani can havliyle kapanmakta olan termik santrallere sarılan bazı ülkeler oldu. Dediğiniz gibi nükleer zaten çok tartışmalı bir konuyken yeniden gündeme geldi. Almanya mesela bu anlamda çok kararlı ilerlerken bir sapma yaşadı vesaire. Bu işin negatif sayılabilecek olan tarafı, pozitiften yine bakmaya kendimizi zorlayacak olursak da yenilenebilir enerjinin ve enerji bağımsızlığının ülkeler açısından ne kadar önemli olduğunu da bir kez daha anlamış olduk. Yani belki iklim aktivistlerinin 10 yıllardır anlatmaya çalıştığı şeyler bir anda bir krizle karşımıza çıktığında daha net de anlaşılmış oldu. Yine bir şey, iyi bir şekilde bir yorumda bulunmak gerekirse, kimse sorgulamıyor bir kere. Eskiden bu da sorgulanırdı. Yani iklim eylemi gerekli midir? Gerçekten karbon salıyor muyuz? İklim değişikliği var mı? Yenilenebilire bu kadar para yatırmaya ne gerek var sorularının tamamen ortadan kalktığını görüyoruz. Fosil yakıt teşviklerinin kaldırılmasını herkesin desteklediğini görüyoruz. Termik santrallerden çıkılmasını herkes destekliyor. 2030 ve 2050 gibi kritik tarihler her ülkeye yavaş yavaş koymaya başladı. Türkiye'de bunlar arasında. 2030 için bir plan hazırlanıyor. 2053 için Türkiye bir plan hazırlıyor. İyi tarafından bakacak olursak da sorgulanmayan, iyiye doğru ilerleyişin olduğu bir gidişata Ukrayna krizinin ciddi bir tekme savurduğu, ama aynı zamanda iyi tarafından bakacak olursak da iyi bir idrak imkanı da sunduğu bir dönemden geçiyoruz.
Derler ya, her afet bir fırsat da yaratır. Belki de böyle bir şey değerlendirmek
lazım. Doğru, burası kesin.
Başta kısaca tanımını verdiniz ama bu antroposen dediğimiz kavram Türk kamuoyuna sanıyorum oldukça yabancı bir kavram. Biraz önce söylediklerinizle birleştirince tabii ne olduğunu ben gayet iyi anladım ama bunu böyle bir biraz da etimolojik tarafına da bakarak biraz daha açar mısınız? Biraz dinleyicilerimizi bilgilendirme bağlamında.
Tabii Mehmet Bey, teşekkür ederim bu soru için. Ne kadar konuşsak az bu konu üzerine. Bunun farkındayız. Sadece buna bir isim kondu. Yani bu yeni bir durum değil. Bizi dinleyen insanların çoğu bakımından eminim. Antroposen bir önceki raporumuzun da temasıydı bu arada. Bir önceki insani gelişme raporunun teması, nasıl şimdiki belirsizlikler ise onun antroposendi. Ondan bir öncekinin de eşitsizlikler teması vardı. Bunlar bir üçleme aslında. İnsani Gelişme Raporu Ofisi UNDP'nin bunu bir üçleme olarak da aynı zamanda lanse ediyor. Antroposen raporunu sunduğumuzda bunu net bir şekilde izah etmiştik. Bir kere antro ve posen, antro ya da antropo ve sen diyelim, insan ve çağ anlamına geliyor. İnsan çağında yaşıyoruz. Ve 1750'den beri bu giderek artan bir şekilde artık gözlerimizin önünde kömürü, petrolü ve doğalgazı yoğun bir şekilde kullanan bir sistem inşa ettiğimiz ve bu sistem yoluyla doğayı, gezegeni mahvettiğimiz, dönüştürmeye başladığımız dönem, özel olarak insan etkisinin çok net hissedildiği ve gezegenin kaderini artık insanın çizdiğine dair neredeyse hiçbir şüphenin kalmadığı, iklim değişikliği başta olmak üzere çeşitli insan kaynaklı nedenlerle insanın gezegeni şekillendirdiği bir dönemin içinde bulunduğumuz. Tarihçiler hep tartışır ya, işte ilk çağ, orta çağ, yeni çağ ne zaman kapandı, uzay çağı vesaire. Ona bir alternatif olarak geliştirilen bir tarih tanımlaması. İşin sosyal boyutu olduğu kadar gezegensel, iklimsel boyutları da var. İnsan eliyle dünya hep değişmekteydi. İnsanın ortaya çıktığı dönemden bu yana mesela biyoçeşitlilik sürekli olarak azalıyor. Yani binlerce yıldır aslında insan dünyaya zarar bir varlık olarak devam ettiriyor bu dünya üzerinde, ayakları üzerinde durmayı. Ama hiçbir zaman insan etkisi bu kadar fazla hissedilir bir hale gelmemişti. Buradan da şu sonuç ortaya çıkıyor aslında. İnsan kendi ayaklarına sıkıyor insanlık. Yani fosil yakıtları teşvik yoluyla ve kurduğu sistem yoluyla kendi sonunu hazırlıyor. Geçen sene bu anlamda yaptığımız bir kampanya vardı. Belki hatırlarsınız. Bir dinozor karakteri. Bir filmi de vardı, belki izlemişsiniz. Evet. Birleşmiş Milletler Genel Kurul salonundan içeri giriyor. O şaşkın bakışlar arasında bütün dünya liderlerinin, delegelerin. geliyor pat diye işte orada kürsüye çıkıyor ve diyor ki hadi bizim tepemize bir göktaşı düştü ve yeryüzünden silindik. Sizin derdiniz ne? Siz tabii belki başınıza bir göktaşı düşmeyecek ama kendi sonunuzu bir de üstüne 400 küsur milyar dolar yılda fosili sübvanse etmek yoluyla o kadar da para ödeyerek kendi sonunuzu hazırlayan bir yola girdiniz. O parayla neler yapabileceğinizi düşünsenize. Dünya üzerinde aşırı yoksulluğu ve açlığı belki de bir gecede ortadan kaldırabilirsiniz. Aşılanmayan insan sayısını bir gecede sıfırlayabilirsiniz. Ve daha bir sürü politika alternatifi varken yenilenebilire yatırım yapmayan yeterince fosili sürekli olarak teşvik eden bir sistem içindesiniz. Ve bunun da sonunuzu getireceğini biliyorsunuz. Hala eylem içinde değilsiniz dediği bir dönem vardı. Bence Antroposen'in çok güzel sembolize eden bir film oldu. O zaten tam da Glasgow zirvesinin önüne denk gelmişti, öncesine denk gelmişti. Biraz kendimizce fayda çıkartıyoruz yani çıkan sonuçlar arasında hatırlarsınız Glasgow zirvesinde kömürden aşamalı olarak kömür kullanımının termik santrallerin azaltılması diye bir sonuç çıktı. Her ne kadar aktivist camia bizler vesaire kömürden tamamen çıkış şeklinde onun kağıda geçmesini beklemiş olsak da aşamalı olarak azaltma lafının bile ve kömür lafının bile bir sonuç belgesine girmiş olması o lobilerin, o faaliyetlerin bir sonucuydu. Antroposen böyle bir dönem. Sonumuzu hazırladığımızı biliyoruz ama eyleme geçmekte güçlük çekiyoruz. Böyle bir ikilemle karşı karşıyayız kısacası.
Evet. Fark Bey, ben şeyi soracağım bir de. Şimdi üç tane ileriye dönük olarak işte inovasyon, insurance ve
yatırım.
Investment, yatırım, sigorta ve şey dediniz, yenilik. Burada sigorta ve de hani raporun temelini teşkil eden bu belirsizlik ikisi böyle birbirleriyle oldukça çelişen kavramlar gibi geldi bana. Bununla ilgili raporda bir öngörü var mı? Yani belirsizliklerin arttığı dönemde sigortanın da erişilmesinin gittikçe zor olacağı ya da pahalı olacağı gibi bir düşüncem var. Benim rapor bu konuda nasıl bir yaklaşım veriyor? Bir de bundan sonra artık kalan zamanda da hani raporun sizin iletmek istediğiniz mesajları neler onları da alırsak.
Tabii yatırım ve sigorta arasındaki bu çelişkiden bahsediyorsunuz doğru mu?
Yatırımda değil, belirsizlik ve sigorta arasındaki çelişki.
Belirsizliklerin sürekli arttığı bir ortamda.
Ortamda sigorta nasıl erişilebilir olur?
Risklerin arttığı tabii.
Riskleri öngörmek, olabileceğin belki de en kötüsü ne dair o senaryoları oluşturmak ve o senaryoların maliyetleri üzerine kafa yormakla ilgili bir öngörü aslında bu. Başımıza gelebilecek felaket senaryoları neler? Ülkeler bazında, bölgeler bazında ve dünya bazında bunu bir kere ortaya koymamız gerekiyor. Ve bunlara ilişkin acil durum senaryoları ortaya koymamız gerekiyor. Ve ona dair de bir fon oluşturmamız gerekiyor. Sosyal güvence fonu da buna dahil olmak üzere. Çünkü hani belirsizlik karşısında bizlere ek koruma sağlıyor. Elbette o işle karşılaştığımızda belki bütün kaynaklarımızı buna seferber edeceğiz ama o işle karşılaşacağımızı, o sonuçla karşılaşacağımızı bilerek ona hazırlanmak ve hazırlandığımız o afet karşısında veya şok karşısında çok büyük sarsıntıya uğramamak için de sigorta ve hazırlık çok önemli. Belki sigorta kelimesi burada yanıltıcı olmuş olabilir. Buna sosyal güvence de dahil, bireylerin o sosyal güvence çerçevesi altında bir güvenceyle yarına dair endişeleri azalmış bir şekilde yola devam edebilmeleri belki ülkeler içindeki politik kutuplaşmaları bile azaltabilecek bir etkiyi. Sosyal sigorta gibi insanlara yönelik bazı risklerin yönetilmesine yardımcı olan yapıların kayıt dışı istihdamda şu anda giderek artan bir şekilde konuştuğumuz prekarya ekonomisi var. Gig ekonomisi diyoruz. Kısa süreli işlerde çalışan insanların oluşturduğu bir ekonomi. Bu da tabii başlı başına bir stres unsuru. Buna benzer güvencesiz istihdamdakiler için de tüm bu insanlar için bunun canlandırılması ve çağdaşlaştırılması gerekiyor. Belki inşa ettiğimiz sistem şu anki toplumsal gidişatımıza, istihdamdaki mevcut trendlere çok uygun değil. Bunu görmüş olduk bir kere yaşadığımız dönemde, son dönemde. Sağlık ve eğitim gibi evrensel temel hizmetlere yönelik yatırımlar da insanların şokları yönetmesi ve yeni yollar denemenin teşvikine dair önemli unsurlar. Bunları da biz sosyal güvence altında görüyoruz. Yani sağlık ve eğitim güvencesi de aslında o insurance sigorta çatısının altında. İnsanlar sağlıklarını, eğitimlerini, mali güvenliklerini tehlikeye atacak olan yeni şeyleri denemekten haklı olarak son derece çekiniyorlar ve bunlar güvence altına alındığında dayanıklı bir ilerleme, dayanıklı bir sistem inşa edip bunun üzerine ilerlemek mümkün olabilecek. Çünkü belirsizlikler yeni yeni şoklar olarak karşımıza çıkmaya devam edecek. Ama geçmişten edindiğimiz dersler başımıza neler gelebileceği konusunda aslında bize yeterince fikir veriyor. Yeter ki oturup analiz edelim ve o senaryolara karşı hazırlıklı olalım.
Evet, özellikle basit anlamda anladığımız bir sigortadan değil, çok daha geniş kapsamlı, çok daha fazla unsurun dahil olduğu bir yapıdan söz ediyoruz.
Çok doğru ve sadece özel sektörün o hani hayat sigortası vesaire, sağlık sigortası gibi şeylerle kısıtlı kalmayan, topyekün ülkelerin üzerinde düşünmesi gereken, sosyal koruma sağlayan, şoklara karşı insanları ve sistemi hazırlıklı kılan, sadece insanları değil sistemin kendisini de bir anlamda sigortalayan bir yapıya bürünmesi gerekiyor.
Bunun ismi güvence sistemi.
Sigorta. Güvence sistemi.
Güvence demek. Sistemi demek belki daha uygun olur. Türkçe karşılığı.
Dayanıklılık da diyebilirsiniz. Dayanıklılık inşa etmeye para ayırmak da diyebilirsiniz aslında buna.
Retention, yani dirençlilik sistemi falan gibi. Evet.
Evet, raporun mesajlarına geçebiliriz.
Şimdi bir kere en başa döndüğümüzde tekrar vurgulayalım. Raporun başlığı belirsiz zamanlar ve huzursuz yaşamlar. Yani bir kere her şeyin başında bu başlık da özetliyor. Dönüşen bir dünyada geleceğimizi nasıl şekillendireceğiz? Endişelerle dolu bir dünyada yaşıyoruz diye başlıyor zaten raporun ilk açılış cümlesi o şekilde. Yeni belirsizlik türlerinin üst üste binerek yeni biçimlerde etkileşime geçtiği raporda ileri sürülüyor. En başta yine söylediğim gibi en başta en büyük çelişkimiz antroposenin getirmiş olduğu, yani bizim gezegen üzerinde yol açtığımız iklim değişikliği başta olmak üzere biyolojik çeşitlilik kaybı ve doğa üzerinde, cansız doğa üzerinde meydana getirdiğimiz değişimler. Ardından sanayi devrimi kadar geniş kapsamlı toplumsal dönüşümler, buna teknoloji, dijital dönüşüm de dahil olmak üzere ayak uydurmakta güçlük çektiğimiz eş anlı olarak yürüyen çok farklı toplumsal dönüşümler ve siyasal kutuplaşmalar da dahil olmak üzere her anlamda güvensizlik ve kutuplaşmanın etkilemiş olduğu siyasal sistemler ve bireysel ilişkiler. İnsanların büyük bir yüzdesi şu anda birbirine güvenmediklerini ifade ediyor anketlere bakıldığı zaman. Böyle bir belirsizlikler çağında, belirsizlikler bileşkesinde buradan çıkmak için yapabileceklerimizi de üç başlık altında özetliyor rapor. Bir kere sorunlarımızı çözecek toptan iklim de dahil olmak üzere gezegene dair ve insana dair tüm çözümleri sorunlarımızı çözecek yollardan birincisi yatırımdır. Ardından hepimizi o şemsiye altına alacak bir sosyal korumaya, büyük bir sistemsel korumaya ihtiyacımız var. Buna sigorta diyebiliriz kısaca. Ardından da yeniliğe ihtiyacımız var. Ve bu yenilik sadece yeni politikalar geliştirilmesinde değil, insanlar arası ilişkileri de etkileyecek, kültürel normlarımızı da beklenenden çok daha hızlı dönüştürecek yenilikler olmalı. Yani davranışsal ekonominin, davranışsal politikanın da ne kadar önemli olduğunun altını çizen bir rapor. Ama şöyle tek bir cümle istiyorsanız, bu raporun bize söylediği bundan sonra ne olacak peki? Bundan sonra ne olacağına dair bir öngörüsü yok. Çözüm önerilerini sıralıyor ve bundan sonra ne olacağı insanların hangi yolu seçeceğine bağlı diyor. Yani üç tane temel yol bize önerdikten sonra orada duruyor, daha ileri gitmiyor. Bundan sonrası gerçekten siyasi iradeye, insanların değişim isteğine, aktivizmine ve şu anda yarın değil harekete geçmelerine bağlı.
Evet, bu 191 ülke arasındaki farklılığı ifade edebilmek açısından dinleyicilerimize kısa bir özet geçmek istiyorum. Zirvede görünen İsviçre'de yaşam süresi 84 yıl. Güney Sudan'da ise listenin en altında 55 yıl. İsviçre'de yıllık eğitim süresi 16,5 yıl. Güney Sudan'da 5,5 yıl. Ortalama gelir İsviçre'de 66 bin dolar. Güney Sudan'da ise 768 dolar. Yani bu farklılıklar, listenin başıyla sonu arasındaki farklılıklar dünyanın en önemli sorunlarından birisi. Ve evet, biz de umut ifade etmek istiyoruz. Özellikle COVID sonrasına ilişkin çok önemli bir hususu belirttiniz. Birçok bakımdan kolektif davranmaya başladık ve nedenlerini merak etmeye başladık. Dileriz insanlık bu merakını sürdürür ve önümüzdeki döneme ilişkin olarak da problemlerini çözme konusunda çok daha farklı hareket eder. Programı burada kapatıyoruz Faik Bey. Çok teşekkür ederiz size verdiğiniz bilgiler için. Belki Türkiye lansmanından sonra da Türkiye raporun Türkiye bölümüyle ilgili Kasım ayında gerçekleştireceğiniz lansmandan sonra da bir programla Türkiye'yi biraz daha detaylı olarak inceleme fırsatımız olabilir. Sağ olun. Çok çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Evet, Açık Radyo'da Altın Saatler programında bu hafta konuğumuz Faik Uyanık Bey idi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye İletişim Koordinatörü. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.